Sevgi Öğretmeni 14. Mesih'i bulduk. Vaftizci Yahya, Ürdün'ün ötesinde Betabara'da vaftiz ediyor ve vaaz veriyordu. Burası İsrail geçinceye kadar Allah'ın nehrin akışını tuttuğu yerden fazla uzakta değildi. Eriba Kalesi'nin gökyüzünün orduları tarafından bozguna uğratıldığı yerle arasında çok az bir mesafe vardı. Bu olayların anısı tekrar canlandı ve Yahya'nın mesajına heyecan verici bir ilgi uyandırdı. Geçmiş çağlarda harikulade olayları gerçekleştiren kişi, İsrail'in kurtuluşu için gücünü tekrar gösterecek miydi? Ürdün kıyılarında her gün bir araya gelen halk da böyle düşünüyordu. Yahya'nın vaazı, dini liderlerin dikkatini çekmek için halkın büyük desteğini almıştı. İsyan çıkma tehlikesi halkın bir araya gelmesine, Romalıların sürekli şüpheyle bakmasına sebep oluyordu. Halkın isyanını işaret eden her olay, Yahudi liderlerin endişelenmesine neden oluyordu. Yahya kendi işi için Yahudi liderlerden ona istemeyerek onların yetkisini tanımadı. Ferisiler ve Sadukiler gibi tutucu insanları kınadı. Buna karşın halk onu merakla izledi. Onun yaptıklarına duyulan ilgi sürekli artıyor gibi görünüyordu. Onların isteklerine uymamasına rağmen Yahudi liderler bir halk öğretmeni olarak onun kendilerinin yönetiminde olduğunu iddia ediyorlardı. Bu kurul, kahinlerden, liderlerden ve halktan gelen öğretmenlerden seçilen üyelerden kuruluydu. Başkâhin genellikle başkan oluyordu. Üyeler tümü yaşça büyük olmasa da sadece Yahudi dini ve tarihi konusunda değil, tüm genel konularda bilgili olmaları gerekiyordu. Fiziksel kusurlarının olmaması, evli ve baba olmaları gerekliydi. Çünkü böylece diğerlerinden daha hürmetkar ve insancıl oluyorlardı. Onların bir araya geldikleri yer, Kudüs'teki bir tapmağa bağlı olan bir yerdi. Yahudi ulusunun bağımsızlık günlerinde yüksek kurul halkın seçkin bir kurumuydu. Ayrıca dini ve resmi yetkiye sahipti. Romalı valilerin emrine girmelerine rağmen resmi ve dini konularda güçlü bir etkileri vardı. Yahudi liderler, Yahya'nın çalışmalarıyla ilgili olarak kapsamlı bir araştırma yapmak zorundaydılar. Zekeriya'ya tapınakta verilen vahiyi ve Mesih'in müjdecisi olarak oğlunu işaret eden babasının peygamberliğini hatırlayan bazı kimseler vardı. 30 yıllık bir değişim ve kargaşada bazı şeyler büyük ölçüde gözden kaçmıştı. Onlar şimdi Yahya'nın hizmetinin sebep olduğu ilgi sayesinde tekrar hatırlandılar. İsrail'e bir peygamber gelmesinden ve şimdi tanık olunduğu gibi bir değişim gerçekleşmesinden beri çok zaman geçmişti. Günahları itiraf etme talebi yeni ve şaşırtıcı bir şey olarak görülüyordu. Liderlerden çoğu Yahya'nın tenkit ve suçlamalarını dinlemeye gitmek istemiyordu. Çünkü kendi özel sırlarını açıklamaya yöneltilmekten korkuyorlardı. Buna karşın bu vaaz doğrudan doğruya Mesih'in gelişinin ilan edilmelisiydi. Mesih'in gelişiyle ilgili Daniel'in 70 haftalık peygamberliğinin çok yakın bir zamanda sona ereceği iyi biliniyordu. Herkes o zaman beklenen ulusal yücelik dönemini yaşamayı sabırsızlıkla bekliyordu. Toplumun genel arzusu böyleydi. Yahudi liderler çok yakında Yahya'nın işini ya kabul ya da reddedeceklerdi. Onların halkın üzerinde gücü azalıyordu. Konumlarını nasıl sürdürmeleri gerektiği ciddi bir sorun haline geliyordu. Bir sonuca varmak umuduyla Ürdün'e başkâhinler ve Levililerden oluşan bir heyeti yeni öğretmenle görüşmeleri için gönderdiler. Liderler yaklaştığında onun sözlerini dinleyen bir kalabalık toplandı. Rütbeli olduklarını göstererek insanları etkilemek ve peygambere duyulan ilgiyi ve saygıyı önlemek için kibirli hahamlar geldiler. Bir saygı, hatta korkunun getirdiği bir davranışla kalabalık onların geçmesi için açıldı. Liderler, sahip oldukları rütbe ve güçlerinin gururuyla çöl peygamberinin önünde durup sorular sormaya başladılar. "Sen kimsin?" Yahya onların ne düşündüğünü bilerek, "Ben Mesih değilim," dedi. "Öyleyse kimsin? İlyas mısın?" "Değilim." "Sen o peygamber misin?" "Hayır." "Sen kimsin? Bize kim olduğunu söyle ki bizi gönderenlere söyleyelim." "Sen kendim için ne diyorsun?" "Ben çölden yükselen sesim, Yeşaya peygamberin söylediği gibi. Rabbin yolunu düzleyen kişiyim." Yahya'nın sözüne ettiği Yeşaya peygamberin o güzel peygamberliğiydi. "Avutun halkımı," diyor Tanrınız. "Avutun. Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin. Angarya'nın bittiğini, suçlarının bağışlandığını." Şöyle haykırıyor bir ses. "Çölde Rabbe, yol hazırlayın. Büyük bir yol açın bozkırda Allah'ımız için. Her vadi yükseltilecek, her dağ, her tepe alçaltılacak. Böylelikle engebeler düzleştirilecek, ovaya dönüştürülecek sarp yerler. O zaman Rab, bin yüceliği görünecek, bütün insanlar hep birlikte görecek onu. Bunu Rab kendi ağzıyla söyledi. Eskiden bir kral, egemenliğinde bulunan bölgeler içinde pek sık gidilmeyen bir yere yolculuk yapacağı zaman, onun güvenli bir şekilde ve engellerle karşılaşmadan gideceği yere ulaşması için, kraliyet arabasından önce bir grup adam yol üzerindeki çukurları ve engebeleri düzeltmek için gönderilirdi. Bu gelenek, kutsal yazının bu işlevini açıklamak için peygamber tarafından kullanıldı. Her dere yükseltilecek, dümdüz edilecek her dağ ve tepe, Allah'ın ruhu o muhteşem uyarıcı gücüyle insana dokunur ve kibrini alçaltır. Dünyasal zevk, konum ve gücün değersiz olduğu görülür. Tanrı bilgisine karşı duran her engel yıkılır. Her düzen tutsak edilerek Mesih'in buyruğuna bağımlı kılınır. 2. Korintliler 10, ayet 5. İnsanlar arasında çok az değeri olan tevazu, fedakarlık ve sevgi o zaman gerçek değerini bulur ve yüceltilir. Müjdenin işlevi budur. Yahya'nın mesajı da onun bir bölümüdür. Hahamlar sorularına devam ettiler. Madem ki sen ne Mesih, ne İlyas, ne de o peygambersin, nasıl oluyor da vaftiz ediyorsun? O peygamber sözüyle Musa'yı kastediyorlardı. Yahudiler, Musa'nın ölümden dirildiği ve gökyüzüne alındığına inanmaya eğilimliydiler. Onun zaten dirildiğini bilmiyorlardı. Vaftizci görevine başladığında birçok kimse onun ölümden dirilen Musa peygamber olabileceğini düşünüyordu. Çünkü o, İsrail tarihi ve peygamberliklerle ilgili tam bir bilgiye sahipti. Mesih'in gelişinden önce İlyas'ın kendisinin bizzat tekrar belireceğine de inanılıyordu. Yahya bu beklentiyi kabul etmedi. Fakat onun sözlerinin daha derin bir anlamı vardı. İsa, daha sonra Yahya'dan bahsederek şöyle dedi. Eğer bunu kabul etmek isterseniz, gelecek olan İlyas, odur. Yahya, İlyas'ın ruhu ve gücüyle geldi. Eğer Yahudiler onu kabul etselerdi, o zaman İlyas'ın işleri tamamlanacaktı. Fakat onun mesajını kabul etmediler. Vaftizci, onlar için İlyas değildi. Gerçekleştirmek için geldiği görevi onlar için yerine getiremezdi. Ürdün'de toplananların çoğu İsa'nın vaftizinde oradaydı. Fakat o zaman verilen belirti onların çok azma görünmüştü. Vaftizcinin görev yaptığı aylar boyunca birçok kimse tövbeye yapılan çağrıya ilgi göstermeyi reddetti. Böylece kalplerini taşlaştırmışlar ve anlayışlarını karartmışlardı. Gökyüzü, vaftizi sırasında İsa'ya tanıklığını ilettiğinde onlar bunu kavrayamadılar. Görünmez olana iman içerisinde hiç bakmamış olan gözler, Allah'ın görkeminin vahyine de bakmadılar. Onun sesini hiç duymamış olan kulaklar, tanıklık eden sözleri duymadılar. Bu günümüzde de böyledir. İsa'nın ve elçilik eden meleklerin varlığı, inananların arasında sık sık görülür ve buna karşın birçok kişi bunu bilmez. Onlar olağan dışı hiçbir şey fark etmezler. Fakat bazılarına kurtarıcının varlığı görünür. Barış ve sevgi onların kalplerini canlandırır. Onlar teselli edilir, cesaretlendirilir ve kutsanır. Kudüslü liderler Yahya'ya, "Niçin vaftiz ediyorsun?" diye sordular. Onun cevap vermesini bekliyorlardı. Vaftizci, ansızın kalabalığa şöyle bir baktığında gözleri parıldadı, yüzü aydınlandı ve tüm varlığıyla derin bir duygu seline kapıldı. Ellerini uzatarak haykırdı. Ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız bir kişi duruyor. Benden sonra gelen odur. Ben onun çarığının bağlarını çözmeye bile layık değilim. Yüksek kurula götürülecek olan mesaj açık ve netti. Yahya'nın sözleri uzun süre önce vaat edilen kişiden başkasını kastetmiyordu. Mesih onların arasındaydı. Başkâhinler ve diğer Yahudi liderler şaşkınlık içinde Yahya'nın sözünü ettiği kişiyi bulmayı ümit ederek meydanda toplanmış olan insanlara doğru baktılar. Fakat kalabalığın arasında onu fark edemediler. Yahya, vaftizi sırasında İsa'dan Allah'ın kuzusu olarak söz ettiğinde Mesih'in hizmeti yeni bir boyut kazandı. Peygamberin düşünceleri Yeşaya'nın sözlerine yöneldi. O boğazlanacak kuzu gibi getirildi. Yahya, daha sonraki haftalar boyunca peygamberlikler ve adak hizmeti üzerinde yeniden ve ilgiyle çalıştı. Mesih'in görevinin iki evresini açıkça ayırt edemedi. Acı çeken bir kurban ve galip gelen bir kral olarak. Fakat onun gelişinin başkâhinlerin ve halkın sezdiğinden daha büyük bir önem taşıdığını gördü. Çölden dönüşünde kalabalığın arasında İsa'ya baktığında kesin bir şekilde insanlara gerçek karakterinin bazı işaretlerini vermesi için onu aradı. Kurtarıcının görevini o an açıklamasını adeta sabırsızlıkla bekledi. Fakat İsa hiçbir söz söylemedi ve bir belirti göstermedi. Vaftizcinin kendisi hakkındaki açıklamasına yanıt vermedi. Fakat özel göreviyle ilgili hiçbir belirti göstermeyerek, fark edilmemek için özel bir çaba sarf etmeden Yahya'nın öğrencilerinin arasına karıştı.
Ertesi gün Yahya, İsa'nın kendisine doğru geldiğini görür. Allah'ın görkeminin kendisine yansımasıyla peygamber ellerini uzatarak haykırır. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Kendisi için benden sonra biri geliyor, o benden üstündür. Çünkü o benden önce vardı, dediğim kişi işte budur. Ben onu tanımıyordum ama İsrail'in onu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim.
Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü. Ruhun güvercin gibi gökten indiğini, onun üzerinde durduğunu gördüm. Ben onu tanımıyordum ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen, kutsal ruhla vaftiz eden odur, dedi. Ben de gördüm ve Tanrı'nın oğlu budur, diye tanıklık ettim.
Mesih o kişi miydi?
Halk korku ve şaşkınlık içinde Tanrı'nın oğlu olduğu bildirilen kişiye baktı. Yahya'nın sözleri onları derinden etkiledi. Vaftizci onlarla Allah adına konuşmuştu. Halkın günahlarını her gün kınadığında onu dinlemişlerdi ve onun gökyüzü tarafından gönderildiği kanısı da gittikçe güçlenmişti. Fakat vaftizci Yahya'dan daha yüce olan kişi kimdi? Kıyafeti ve tavırlarında rükbeli bir kimseyi andıran bir belirti yoktu. Tıpkı diğer insanlar gibi mütevazı, yoksul elbisesiyle gösterişten uzak bir kişiydi. Kalabalığın arasında İsa'nın vaftizinde ilahi görkemi görmüş ve Allah'ın sesini duymuş olan bazı kimseler vardı. Fakat kurtarıcının görünüşü o zamandan beri büyük ölçüde değişmişti. Vaftizinde onun yüzünün gökyüzünün ışığıyla aydınlandığını görmüşlerdi. Şimdi yüzü solgun ve kendisi de bitkin bir haldeydi. Sadece Yahya tarafından tanınmıştı. Fakat insanlar ona baktıklarında onun yüzünde ilahi merhametle birlikte bilinçli gücü gördüler. Her bakışında ve yüz ifadesinde tevazu ve tarifsiz sevginin yansıması vardı. Ruhsal bir etkinin atmosferiyle çevrelenmiş gibi görünüyordu. Hareketleri kibar ve ölçülü olduğu için insanları gizli bir gücün hissiyle etkiledi. Buna karşın bu güç tamamen gizlenemezdi. O, İsrail'in uzun süredir beklediği kişi miydi? İsa kurtarıcımız olarak bize örnek olmak için yoksulluk ve tevazu içinde geldi. Eğer o bir kral ihtişamında gelseydi, bize mütevazı olmayı nasıl öğretebilirdi? Dağdaki konuşmasında olduğu gibi büyük önem taşıyan gerçekleri bize nasıl gösterebilirdi? Eğer Mesih insanların arasında bir kral olarak yaşamak için gelseydi, dürüst ve mütevazı insanlar yaşamları boyunca kime umut bağlayabilirlerdi? Yahya tarafından belirtilen kişinin onların büyük beklentilerine ortak olması birçok kimseye yine de imkansız gibi görünüyordu. Bu yüzden onların birçoğu şaşırdı ve hayal kırıklığına uğradı. Başkâhinler ve hahamların duymayı çok arzu ettikleri İsa'nın İsrail'e tekrar krallık kuracağına dair sözler söylenmedi. Böyle bir kral için uzun süredir beklemekteydiler ve onu karşılamaya hazırdılar. Fakat onların kalbinde doğruluk ve barışın krallığını kurmayı amaçlayan İsa'yı kabul etmek istemeyeceklerdi. Ertesi gün iki öğrenci orada beklerken Yahya İsa'yı halkın arasında tekrar gördü. Peygamber, "Allah'ın kuzusuna bakın!" diye haykırırken onun yüzü yine görkemle aydınlandı. Bu sözler öğrencileri kalpten etkiledi. Onlar bu sözleri tam olarak anlamadılar. Yahya'nın İsa için kullandığı Allah'ın kuzusu nitelemesi ne anlama geliyordu? Yahya kendisi bunu açıklamamıştı. Yahya'nın yanından ayrılarak İsa'yı aramaya gittiler. Onlardan biri Şimon'un kardeşi olan Andreas, diğeri de havari Yuhanna'ydı. Onlar İsa'nın ilk öğrencileri olacaklardı. Onunla konuşmayı çok istiyorlardı. İçlerinden gelen sese kulak vererek sessiz bir şekilde İsa'yı takip ederlerken şu düşüncenin etkisi altındaydılar. O Mesih mi? İsa öğrencilerin kendisini izlediğini biliyordu.
Onlar onun görevinin ilk ürünüydüler ve insanlar onun lütfuna cevap verdikleri zaman ilahı öğretmenin yüreği sevinçle doluyordu. Onlara doğru dönerek sordu. Siz ne arıyorsunuz? Onların ne istediklerini söylemelerine ya da geri dönmelerine izin verecekti. Onlar tek bir amacın bilincindeydiler. Düşüncelerini tek bir varlık doldurdu. Şöyle dediler. Rabbi, nerede oturuyorsun? Yol kenarındaki bu kısa görüşme onlar için yeterli değildi. Onlar İsa ile yalnız olmayı, onun yanında kalmayı ve sözlerini dinlemeyi arzuluyorlardı. Onlara, gelin ve görün dedi. Geldiler ve onun nerede oturduğunu gördüler ve o gün onun yanında kaldılar. Eğer Yuhanna ve Andreas, başkâhinlerin ve hahamların inançsız ruhuna sahip olsalardı, İsa'nın yanında onun öğrencileri olarak bulunmazlardı. Onu eleştirmek ve sözlerini yargılamak için gelirlerdi. Birçok kimse en değerli fırsatlara bu şekilde kapıları kapadılar. Fakat ilk öğrenciler böyle yapmadılar. Vaftizci Yahya'nın vaazındaki kutsal ruhun çağrısına yanıt verdiler. İlahi öğretmenin sesini şimdi tanıdılar. İsa'nın sözleri onlar için gerçek, düzellik ve dürüstlük doluydu. Eski antlaşma öğretileri üzerine ilahi bir ışık döküldü. Gerçeğin çok yönlü konuları yeni ışıkta parladı.
Gökyüzünün rehberliğinde insanın mantıklı hareket etmesini sağlayan pişmanlık, iman ve sevgidir. Sevgiden kaynaklanan iman, bilginin anahtarıdır ve seven herkes Allah'ı tanır. Öğrenci, Yuhanna, dürüst, sevecen, zeki ve çalışkan biriydi. İsa'nın görkemini fark etmeye başlamıştı. Onun, İsa'da fark ettiği şey, ona ümit etmesi öğretilen dünyasal güç ve gösteriş değil, lütuf ve gerçekle dolu olan, babadan gelen biricik oğlun yüceliğiydi. Bu harikulade konuyu derin bir şekilde düşünüyordu. Andreas, kalbini saran sevinci paylaşmak istiyordu ve kardeşi Şimon'u bulmaya giderek şöyle haykırdı. Mesih'i bulduk! Şimon ikinci bir buyruk beklemedi. O da vaftizci Yahya'nın vaazını dinlemişti ve hemen kurtarıcıya yöneldi. İsa'nın bakışları onun üzerindeydi. Onun karakteri ve hayat hikayesini okuyordu. Coşkulu yapısı, sevgisi, şefkat dolu kalbi, tutkusu ve kendine olan güveni, günah işlemesinin hikayesi, tövbesi, yaptığı işler ve şehit olarak ölümü, kurtarıcı bunların hepsini okudu ve şöyle dedi. Sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun, Kefas diye çağrılacaksın dedi. Kefas, kaya anlamına gelir. İsa, ertesi gün Celile'ye giderek Filipus'u buldu ve ona, beni takip et dedi. Filipus, İsa'nın buyruğuna uydu ve derhal onun için çalışmaya başladı. Filipus, Natanyel'i çağırdı. Vaftizci, İsa'yı Allah'ın kuzusu olarak bildirdiğinde Natanyel kalabalığın arasındaydı. Natanyel, İsa'ya baktığında hayal kırıklığına uğramıştı. Yoksulluk çeken ve zor yaşam şartları altında yaşayan bu kişi Mesih olabilir miydi? Buna karşın İsa'yı reddetmedi. Çünkü Yahya'nın mesajı onu ikna etmişti. Natanyel, Filipus kendisini çağırdığı zaman Mesih'le ilgili peygamberlikler ve Yahya'nın açıklaması üzerinde derin bir şekilde düşünmek için sessiz bir koruluğa çekildi. Eğer Yahya'nın bildirdiği kişi kurtarıcıysa, bunun kendisine bildirilmesi için dua etti ve Allah'ın halkını ziyaret ettiği ve onlar için bir kurtuluş yolu açtığı güvencesi ona bildirildi. Filipus, arkadaşının peygamberlikleri incelediğini biliyordu ve Natanyel'i bir incir ağacının altında dua ederken buldu. Bu sessiz ve ağaçlarla gizli yerde sık sık birlikte dua etmişlerdi. Musa'nın yasasında belirttiği ve peygamberlerin önceden haber verdikleri kişiyi bulduklarını belirttikleri mesaj, Natanyel'e duasının yanıtı olarak görünüyordu. Fakat buna karşın Filipus'un imanında biraz şüphe vardı ve şüpheyle şöyle ekledi. Nasıralı İsa, Yusuf'un oğlu. Natanyel'in kalbinde ön yargı tekrar uyandı ve şöyle haykırdı. Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi? Filipus tartışmaya hiç girmedi. Gel de gör dedi. İsa, Natanyel'in kendisine doğru geldiğini görünce onun hakkında şöyle dedi. İşte içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli. Natanyel şaşkın bir şekilde sordu. Beni nereden tanıyorsun? İsa cevap verdi. Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm. Bu yeterliydi. incir ağacının altında Nathanael'in sessiz bir şekilde dua etmesine tanık olan ilahi ruh, şimdi onunla İsa'nın sözleri vasıtasıyla konuştu. Şüphe duymasına ve biraz ön yargıya düşmesine rağmen Nathanael, İsa'ya dürüst bir şekilde gerçeği arzulayarak gelmişti ve şimdi onun arzusu yerine geldi. Nathanael'in imanı, onu İsa'ya getiren kişinin imanını bile geçti. O şöyle cevap verdi: "Rabbi, sen Tanrı'nın oğlu, İsrail'in kralısın." Nathanael, hahamların rehberliğine güvenseydi, İsa'yı asla bulamazdı. Onun İsa'nın öğrencisi olması, kendi tecrübesi ve kanaatiyle oldu. Günümüzde de ön yargının iyiliklerden uzaklaştırdığı birçok kimse vardır. Eğer onlar da gelip görseler, sonuç ne kadar farklı olurdu? Onlar insanın rehberliğine güvenirken, hiçbiri gerçeğin kurtarıcı bilgisine gelmeyecektir. Nathanael gibi bizim de Allah'ın sözünü kendimiz için çalışmamız ve kutsal ruhun bizi aydınlatması için dua etmemiz gerekir. Nathanael'i incir ağacının altında gören kişi, dua ettiğimiz gizli yerde bizi de görecektir. Işık dünyasından melekler, tevazu içinde ilahi rehberliği arayanların yakınındadır. Yuhanna, Andreas, Simon, Filipus ve Nathanael'in çağrısıyla Hristiyan topluluğunun temeli oluşmaya başladı. Yahya, öğrencilerinden ikisini İsa'ya yöneltti. Böylece onlardan biri olan Andreas, kardeşi Simon'u buldu ve onu kurtarıcıya çağırdı. Filipus da o zaman çağrıldı ve Nathanael'i aramaya gitti. Bu örnekler bize yakınlarımızın, arkadaşlarımızın ve komşularımızın ilgilerini Allah'a yöneltmek için kişisel çabanın önemini gösterir. Yaşamları boyunca Mesih'in yolundan gittiklerini iddia eden, buna karşın kurtarıcıya bir tek kişinin bile ulaşmasına yardım etmeyen bazı kimseler vardır. Bu görevin tümünü vaazcılara bırakırlar. Onlar insanlar için iyi bir çağrı yapabilirler. Fakat Allah'ın, imanlı topluluğunun üyelerinin bizzat kendilerinin yapmalarını buyurduğu görevi yerine getiremezler.
Sevgi dolu Hristiyan kalplerin yardımına ihtiyacı olan birçok insan vardır. Kurtarılacak durumda olan birçok kimse, komşularının, yakınlarının ve eşlerinin yardım etmek için kişisel çaba göstermemesi yüzünden yıkıma uğramıştır. Birçoğu kendilerine kişisel olarak hitap edilmeyi bekler. Aile içinde, komşuluklarda, yaşadığımız şehirde Mesih'in hizmetlileri olarak yapmamız gereken işler vardır. Eğer biz Hristiyansek, bu işten zevk duymalıyız. Kişi Mesih'i bulur bulmaz, içinde bunu başkalarına da bildirme arzusu doğar. Kurtaran ve kutsayan gerçek, onun kalbinde asla yok edilemez. Allah katında kutsal olanlar, yeryüzündeki ışık kanalları olacaklardır. Allah, lütfunun zenginliklerini iletmeleri için diğer insanları kendi elçileri yapar. Onun vaadi şudur: kendilerini ve dağın tepesi çevresindeki yerleri bereketli kılacağım. Yağmuru vaktinde yağdıracağım. Bereket yağmurları olacak. Filipus, Nathanael'e gel ve gör dedi. Başkasının tanıklığını kabul etmesini istemedi. Mesih'i bizzat kendisinin görmesini istedi. İsa göğe yükseldiğinden beri öğrencileri halkın arasında onun temsilcileri oldular. İnsanların İsa'ya ulaşmalarını sağlamak için en etkili yollardan biri, yaşamımızda onun karakterini alarak diğer insanlara örnek olmaktır. Başkaları üzerindeki etkimiz ne söylediğimize değil, ne olduğumuza bağlıdır. İnsanlar bizim mantığımızla savaşabilir, bize karşı çıkabilir ve bizim düşüncelerimize ters düşebilirler. Fakat onlar kendilerine tarafsız bir şekilde gösterilen sevgiyi geri çeviremezler. Mesih'in mütevazılığının örnek alındığı istikrarlı bir yaşam bizim güçlü olmamızı sağlar. İsa'nın öğretisi yaşanmış bir deneyim ve görüşün ifadesidir ve onun hakkında öğrenenler ilahi buyruğa göre öğretmen olurlar. Onun vasıtasıyla kutsal kılınan kişi tarafından söylenen Allah'ın sözü, onu dinleyenlere sevdiren, hayat veren bir güce sahiptir ve onları onun yaşayan bir gerçeklik olduğuna inandırır. Kişi onun sevgisindeki gerçekliği kabul ettiğinde, davranışlarında ve ses tonunda bunu belli edecektir. Kendisinin bizzat duyduğunu, gördüğünü ve yaşam sözüne ulaştığını ve başkalarının da Mesih bilgisiyle kendisiyle dostluk kurabileceğini bildirir. İsa'nın tanıklığı, sunağın kor ateşine dokunan tanığın dudaklarından çıkmasıyla istekli olan kalp için bir gerçek olup, kendisine iman eden kişinin karakterine kutsallık getirir. Başkalarına ışık vermeye çalışanın kendisi de kutsanır. Bereket yağmurları olacak. Sulayan kendisi de sulanacaktır.
Allah bizim yardımımız olmadan da günahkâra ulaşmada amacına ulaşabilirdi. Fakat biz İsa'nın sahip olduğu gibi karakterimizi geliştirmemiz için onun görevini paylaşmalıyız. Kendisini feda etmesiyle bizim kurtarıldığımızı görmenin ona verdiği sevince katılmak için ve insanlığın kurtuluşu için onun gösterdiği çabaya katkıda bulunmalıyız. Natanael'in imanını açıklayan ilk sözler öylesine ciddi ve samimiydi ki İsa'nın kulaklarında sanki bir ezgi gibiydi ve İsa şöyle cevap verdi. Seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi bana inanıyorsun? Bunlardan daha üstününü göreceksin. Kurtarıcı, kalbi kırık olanların yaralarını sararak, şeytanın tutsağı olmuş kişilere özgürlüklerini vererek ve mütevazı olanlara güzel müjdeler vaaz ederek çalışmasına sevinçle devam etmeyi istiyordu. İnsanlara getirdiği değerli kutsamaları düşünerek şöyle ekledi. Size doğrusunu söyleyeyim. Bundan sonra gökyüzünün açıldığını ve Allah'ın meleklerinin insanoğlu üzerinde alçalıp yükseldiğini göreceksiniz. İsa burada aslında şunu demek istiyordu. Ürdün kıyılarında gökyüzü açıldı ve kutsal ruh bir güvercin gibi üzerime indi. Bu olay benim Tanrı'nın oğlu olduğumun bir belirtisiydi. Eğer bana bu şekilde inanıyorsanız imanınız güçlenecektir. Göklerin açıldığını ve asla kapanmayacağını göreceksiniz. Onları sizin için açtım. Allah'ın melekleri ihtiyacı olanların ve Allah'tan yardım dileyenlerin dualarını ileterek göğe yükseliyorlar ve insanlara kutsama, umut, cesaret, yardım ve yaşam getirerek yeryüzüne iniyorlar. Allah'ın melekleri sürekli gökyüzünden yeryüzüne inerler ve yeryüzünden gökyüzüne çıkarlar. İsa'nın hastalar ve acı çekenler için yaptığı mucizeler meleklerin yardımıyla Allah'ın gücü tarafından yapılmıştır. Allah'tan her kutsamayı onun gökyüzü elçilerinin yardımıyla ve İsa'nın vasıtasıyla alırız. İnsan özdeşliğini alan kurtarıcımız ilahiliğiyle Allah'a sımsıkı bağlı olarak tüm ilgi ve sevgisini Adem'in günahkar çocuklarına sunar ve onlarla bütünleşir. Böylece Allah'ın insanlarla, insanların da Allah'la iletişim kurmasında aracı olur. Bu bölüm Yuhanna 1, ayet 19 ila 51'e dayanmaktadır.